Ayrım 20. Bir uyuyup uyanalım. İrfan Değirmenci. Sayfa 341. Aynı gün saat 13.30. Gel Mertciğim gel. Kimse yok evde. Gel rahatına bak. Poyraz da gelecek sanıyordum ben, diye Mert evine davet etti Selin. Mert, ben özellikle gelmesin, benim düşeceğim rezil durumları görmesin istedim, dedi. Geçip salondaki kırmızı berjere oturdu. Sen de haklısın tabii. Evden izin aldım diyorsun yani. Haydi bakalım, hiç endişe etme. Yarın öğleden sonra seni evine kapı gibi raporunla uğrarız inşallah. Öyle rahat mısın tekli koltukta? Evimiz de bu kadarcık işte. Artık kusura bakma, dedi Selin. Bir taraftan banyodan gerekli tüm malzemeyi getiriyordu. Klasik ama en iddialı ağda yöntemi çam sakızı sıcak suda biraz bekletip yapıştıracağız. Mis gibi olacak. Yerde de şu örtüyü açalım. İstersen perdeyi çek, dışarıdan görünmeyelim, dedi Selin. Mert heyecanlanmıştı ama bu kez uzun konuşmadı. Gerek yok bacım, zaten güneşe hasretiz. Gün görmedikler gün görsün bari, dedi. Let the sunshine, let the sunshine in. The sunshine in. Let the sunshine, let the sunshine in. The sunshine in. Hair müzikalinin final şarkısı bangır bangır çalıyordu evin içinde. Selin sevdiği şarkıları yalnızca ev arkadaşı Eylül gidince ya da minibüsünde dinleyebiliyordu. Çam sakızını yapıştırıp yapıştırıp çekilen Mert'in kıllı bacaklarından her defasında çığlık atan Mert'in sesini çiçek çocuklarının sembol şarkısı bastırıyordu. We starve, look at one another, short of breath, walking proudly in our winter coats, wearing smells from laboratories. Koku çok önemli. Ben sana benim çakma parfümlerden de vereceğim. Doktorun yanına girmeden iki fıs sıktın mı tamamdır bu iş. Sıcak su için musluğu sola çevireceksin canım, diye banyo yapan Mert'e seslendi Selin. Mert pırıl pırıl olmuş banyosunu yapıp Selin'in verdiği bornozla salonda oturuyordu 10 dakika sonra. Birer köpüklü kahve içelim mi şimdi, diye sordu Selin. Yarın için Sağlık Bakanlığı'na devredilen askeri hastaneden randevu almışlardı. Mert kararını çoktan vermişti. Geriye bir tek sistem, onu nasıl görmek istiyorsa o şekle bürünmek kalmıştı. Mutfakta kahveler içerken sohbete devam ettiler. Mert biraz rahatlamıştı ama yine de uzun uzun anlatmaya ihtiyacı vardı. Şimdi aslında ben askere gitmek isterdim. Sana o gün de anlattım abla, ama madem bizi hasta gözüyle bakıyorlar, çürük diyorlar, bir de üstüne en iyisi ben de rahat edeyim onlarda, değil mi ama? Ama yok olmaz tabii, illa onların kafalarında çizdiği şablona uymak zorundayız, değil mi? Gündelik halimle gitsem belki de inanmayacaklar. Madem ki çürüksün, göster ki bilelim diyorlar yani. Gösterelim madem, nasıl oluyormuş görsünler. Senin eyeliner'ın vardı değil mi? Getirmedim ben yanımda. Var o yol var, bende ne ararsan var. Sen kendini bırak benim maharetli ellerimi. Bu eller nice kara yağız delikanlıyı Barbie bebek yaptı bugüne kadar. Hiç endişe etme ablam. O sırada Mert salonda bıraktı, cep telefonunun sesini duydu. Müziği biraz kısabilir miyiz abla? Telefonum çalıyor galiba, dedi. Bornozuyla salona koştu. Arayan tanımadı bir numaraydı. Önce açmak istemedi, sonra belki Poyraz'dır diye düşünüp açtı. Arayan aylardır sesini duymadı, abisi Cesur'du. Alo Mert, benim ben, abin, hayırsız. Ne istiyorsun? Nereden buldun numaramı? Ne demek ne istiyorsun ulan? Nereden bulacağım? Aynı ana doğurmadı mı bizi? Cehennemin dibine kaçsan yine arayıp bulurum. Anlaşıldı, annemden almışsın numaramı. Ne var abi? Lan sen nasıl asker çocuğusun? Memleket yanıyor, sen kıçının sevdasındasın. Bizim ocaktan bir arkadaş bana daha yeni haberini getirdi oğlum. Senin bir vukuatın olmuş bir iki ay önce. Dayak yemişsin iki hanzodan. Herifler arabamıza bindi, sonra nazlandı. Biz de verdik sopayı, verdik silahın kabzasını, diye anlatıyormuş sağda solda. Yerin dibine mi sokacaksın ulan sen bizi? Daha nasıl rezil edeceksin ulan? İyiyim abi, merak etme, hemen toparlandım. Sorduğun için sağ ol. Başka bir şey var mıydı? Vardı ya, İstanbul'dayım ben. Bir işimi halletmeye geldim. Adres ver de buluşalım. Fal bakıyormuşsun Taksim'de, paraya para demiyormuşsun. Annen de evde, oğluşum aç, oğluşum parasız diye sızlanıp duruyor. Kemiklerini kırarım bak, eğer kazanıp da bizden saklıyorsan. Adres ver ulan. Başka bir şey yoksa kapatıyorum abi, sağ ol aradığın için. Kapatma Mert, alo. Korkutlardan vatan haini köpek çıktı delirtmem ulan ben. İbne çıktı dedirtmem. Adam gibi yaşayacaksan yaşa ya da değiştir o soy ismini. Duyuyor musun beni Mert? Oldu, baş üstüne söylerim. Anneme de selamlar. Öperim abicim. Ne oldu bacım? Canını mı sıktı telefon? Hayırdır, diye sordu Selin mutfaktan. Mert, her zamanki işler, abim de arayan. Sen fincanını kapat, soğuya dursun. Ben bir telefon görüşmesi daha yapayım, geliyorum, dedi. Selin bağırarak, iyi iyi rahatına bak, sen konuş orada. Mutfak tarafında Çekmiyor zaten doğru düzgün telefonlar diyerek salondan gelen seslere kulak kabarttı. Mert salonda annesini arıyordu. Yasuş'um selam, niye böyle yapıyorsun canım annem? Neden verdin abime numaramı? Sana ulaştırması için 500 lira verdiydim abine ben. Gönderme bankadan dedin ya, elden teslim etsin sana istedim. Bankadan gönderme demedim ben, artık hiç gönderme dedim. Abim beni bulup o parayı verir mi sanıyorsun anneciğim? Neyse şimdiye kadar çoktan harcamıştır herhalde o parayı. Ne zaman geri dönecekmiş bu cesur Ankara'ya? Sana bir şey söyledi mi? Haftaya gelecekmiş herhalde. Seni de getirse ne güzel olur. Tamam anne, ben ne anlatıyorum sen ne diyorsun? Kendine dikkat et anne kuşum. Sağlığın nasıl senin? Haset çeke çeke ölüyorum işte yavaş yavaş. Uyuyunca rüyamda bebekliğini görüyorum, iyi geliyor. Doktor o uyutan haplardan vermişti. Onları artırdım ben de. Uyuyorsam iyiyim. İçme onları öyle kafana göre. Ne kadar içmeni söyledilerse o kadar al. Daha fazlasını değil. Haydi ararım yine. Ben iyiyim merak etme. Annen miydi konuştuğun? Ben annemi hiç görmedim biliyor musun? Beni Züleyha diye bir kadın büyüttü. Onunla birlikte büyüdük daha doğrusu. Babamın üçüncü karısıydı Züleyha. Benden 13 yaş büyüktü yalnızca dedi Selin. Kahve fincanını. Boş ver benim falım fallanmış. Seni de yormayayım şimdi diye Evi'ye bıraktı. Yatak odasına gidip bir peruk getirdi. Mert şaşırdı. Bunu mu takacağım kafama diye sorup güldü. Peruklarımın en kısası en maskülen olanı bu. Bence sen de güzel durur, hava verir sana. Heyete çıktığında işe yarar en çok. Zaten sana şöyle uzaktan bir bakacaklar, bulaşıcı hastalığın varmış gibi davranacaklar. 2 dakikada onlar da bıraktığın izlenim çok önemli. O yüzden bu peruk işimizi kolaylaştıracak dedi Selin. Bütün gece Mert'in ne giymesi gerektiğini tartıştılar. Ertesi gün saat 11. Bu parlak kumaştan şortlar şimdi yeniden moda oldu bak yeminle söylüyorum. Altına apartman topuklular. Üstüne de benim fırfırlı siyah göğüs dekolteli gömleğim. Boşuna mı aldık biz bu kılları oğlum? Göstereceksin tabii mermer gibi göğsünü, sütun gibi bacaklarını. Boynuna da şu fuşya fular hani bir renk patlatmak açısından. Sonunda kıyafet konusunda bir karara vardılar. Mert, ben utanırım yalnız böyle. Orada tuvalette falan mı değiştirseydim acaba üstümü? Gören olmasın. Bir de varsa şöyle kocaman bir güneş gözlüğü alsam ablam. Son olarak dedi. Selin Mert'in yüzü kadar bir gözlük yanında da bir bardak viski getirdi. At bakayım şunu. Rahatla biraz. Gören de heyeti kandırmaya gidiyoruz sanır dedi. Mert bir bardak daha viski istedi. Onu da hızla yuvarladı çıktılar. Randevuları saat 13'teydi. Selin'in minibüsü bu kez nazlanmadan çalıştı. E5'te şenlik başladı. Arkalarından korna çalan, trafikte sıkıştırmaya kalkan, kaş göz işaretleri, el işaretleri yapan ne aransa vardı. Selin aldırış etme dedi. Teybin sesini sonuna kadar açtı. Erkin Koray söylüyordu. Ateş olmayan yerde duman tütmezmiş derler. Zaman zaman halini bir görseler gülerler. Böyle bir yer istemem, istesem de istemem. Güller bitti dilimde, nasıl diyeyim bilmem. Estarabim, estarabim, sağdan soldan estarabim. Ağam, ağam, ağam. Mert hastaneye gitmeden son kez arabanın aynasında makyajını kontrol etti. Abla rimelim akmış sanki dedi. But güzel duruyor, butlar butu. Haydi naş, park edelim şunu da göğsümüzü gere gere gidelim bakalım doktora dedi Selin. Psikiyatri servisinin önünde durdular. Hastane bahçesinde herkes dönüp dönüp topuklularla boyu 2 metreyi aşan, başındaki kızıl peruğu pırıl pırıl parlayan Mert'e bakıyordu. Selin bugün daha az dikkat çeksin diye sıradan bir kot pantolon ve bir oduncu gömlek giymişti. Beline kadar uzanan sarı peruğu olmasa daha az dikkat çekerlerdi aslında. Ay çekilin kenara, kızımı askere çağırmışlar. Ben yolarım bu saçlarımı, şimdi kendimi jiletleyeceğim. Kızım askere gidemez, çekilin diye bağırmaya başladı durduk yerde Selin. Mert şaşırdı kaldı. Abla ne yapıyorsun? Zaten yeterince rezil durumdayım. Sus Allah aşkına dedi usulca. Koridorda bekleyen diğer tüm hastalar kenara çekilip sıralarını Selin'le Mert'e verdiklerinde Mert, Selin'in taktik olarak bağırdığını anladı. Şizofrenlerin, depresiflerin, maniklerin önündeydiler işte. İçerideki hasta çıksın diye beklerlerken Mert'in cep telefonu çaldı. Bu kez arayan Poyraz'dı. Aşkım neden aramadın beni? Telaşlandım, tutamadım kendimi, ben arayayım dedim. Vardınız mı hastaneye? Evet evet Agapimo, girmek üzereyim doktorun yanına. Çıkınca arayayım seni. Ne yaptı? Çözebildi mi elektriği, suyu, Belkıs ablayla Meryem öğretmen? Yok, sinirlerinin bozulduğuyla kalmışlar. Sen takma şimdi bunları kafana. Rahat ol, gir içeri. Kendini güzelce ifade et benim güzel sevgilim. Seni seviyorum. Çıkınca haber veririm. Selin'e ters ters bakan bir genç adam, kardeş sıranın en önüne geçtiniz ayıp olmuyor mu ama diyecek oldu, ağzının payını aldı. Sıra ne ayol, ekmek dağıtıyorlar sanki, hem nereden kardeşin oluyormuşum ben senin, hanımefendi diyeceksin, bana bak tepemin tasını attırma, çok fena gıdıklarım seni diye bağırdı Selin. Muayene odasının kapısı açıldı, Mert Korkut diye seslendiler. Mert Bismillah dedi, içeri girdi. Ela gözlü genç doktor buyurun oturun diyerek hemen karşısındaki koltuğu gösterdi Mert'e. Mert otururken gözleriniz lens mi? Çok etkileyici dedi, doktor gülümsedi. Hayır, kendi rengi, hep soruyorlar. Sizin rahatsızlığınız nedir dedi Mert. Anlaşılıyordur herhalde. Aslında bir rahatsızlığım yok ama sizin gibi çekici erkeklerden hoşlanıyor olmamı saymazsak dedi. Doktor, anlaşıldı. Ne zamandır böyle hissediyorsunuz diye sordu. Mert, cinselliğe ilgi duymaya başladığımdan beri yanıtını verdi. Bunları dün Selin'le çalışmışlardı. Doktora kur yapma kısmı da dünkü provalarındandı. Mert içinden, şimdi testi dayayacak önüme diye geçirdi. Yanılmamıştı. Doktor, bazı meslektaşlarım daha onur kırıcı deliller talep edebiliyor ama ben şu testi doldurmanızı rica edeceğim. İsterseniz dışarıda doldurabilirsiniz dedi. Mert, 500'e yakın soru var burada. İstediğimden başlayabiliyor muyuz deyip şuh bir kahkaha attı. Doktor, bitirince bana teslim edin. Sıradaki deyip kapıyı gösterdi. Mert koridorda içinde bebekken arabayla mı oynardınız, oyuncak bebeklerle mi gibi sorular olan testi doldurdu. Gerçek yanıtları değil, duymayı isteyeceklerini düşündüğü şıkları işaretliyordu. Çocukken hep abisinin rengarenk arabalarıyla oynamış, hatta birçoğunu kırmıştı. Mert oyuncak bebeklerle şıkkını işaretti. Testi bir saat içinde tamamladı. Başını kaldırdığında kantinden tost almaya giden Selin'in döndüğünü gördü. Bir de Selin'in yanında yürüyüp geçtiği iri kıyım, peruklu, kocaman güneş gözlüklü çirkin adamı. Kız al bir lokma ye sen de, Allah zihnin açıklığı versin. Bitirdin mi sınavını dedi. Elindeki tostu uzattı Selin. Mert ilgilenmedi tostla. Eşcinsel rapor almaya geldiği 100 metre ileriden anlaşılan adama bakıyordu dikkatlice. Bakmakla yetinmedi. Testi Selin'in eline tutuşturup koşarak adamın yanına gitti Mert. Selin, ay aklını gerçekten kaçırdı galiba dedi kendi kendine. Arkasından, nereye koşuyorsun kız? Doktor bu tarafta diye bağırdı. Mert adamın önüne gelip durdu. Adam yüzünü yerden kaldırmıyordu. Çıkar gözlüğünü, peruğunu, sensin biliyorum. Kaçma gel buraya Cesur abi, sensin biliyorum. Deyip kaçmaya başlayan adamı koridorda kovalayıp yakaladı Mert. Yere devirdi adamın gözünden gözlüğü, başından peruğu çıkardı. Evet oydu. Aşırı milliyetçi, erkeklik abidesi, sülalesinin gururu Cesur Korkut. Ankara'da eş dost görür diye korkusundan kalkışamadığı işi İstanbul'da halletmeye karar vermiş, başarısız bir kostümle sahte eşcinsel rapor almaya hastaneye gelmişti. Mert üzerine oturdu abisinin yüzünü iki avucun içinde tutuyor, abisi debeleniyor ama konuşmuyordu. Mert gülmeye başladı. Neden bana söylemedin bu tür eğilimlerin olduğunu, neden gizledin abi? Cesur abi, yoksa eğilimin yok da sen düpedüz üç kağıtçının sahtekarın teki misin? Umarım gerçekten eşcinselsindir. Umarım sahtekar bir düzenbaz değilsindir. Cesur abi, kaçma gel. Bak artık ben büyüdüm. Artık seni dövebilecek kadar büyüdüm dedi. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Mert rimeli bu kez gerçekten akmıştı. Cesur Korkut çoktan koşarak hastaneden uzaklaşmıştı. Selin yerde ağlayan Mert'i kaldırdı. Kalk ablam kalk. Daha testi verip heyete çıkacağız dedi. Günün sonunda Mert'in elinde askerliğe elverişsiz olduğuna dair bir rapor, aklında abisi vardı. Selin minibüsün kapısını açtı. Mert Peru arka koltuğa fırlattı, flörünü çözdü, topuklu ayakkabılarını çıkardı, fırfırlı gömleğinin düğmelerini çözdü. Makyajını silerken teypte o şarkı çalıyordu. Let the sunshine, let the sunshine in, let the sunshine, let the sunshine in. 28 Şubat saat 8. Yusuf'un yeni iş yerinde ikinci günüydü. Geçen gün Polinezköy'deki tanıdıklarını sormak için aradığı eniştesi Selahattin, çalışırsan halde iş var. Sebze yükleyip boşaltacak adam arıyorlar kamyonlara ama öyle birkaç haftalığına yevmiyeli deyip bir adres vermişti. Bu arada eşini kaybedeli daha birkaç ay bile olmamışken yeniden evlenmeye karar verdiğini de ekleyivermişti Selahattin. Yusuf tek kuruşa bile ihtiyaçları olduğu için hemen o gün koşarak gitti hale. ''Yarın kamyonlar giriş yapmadan gel başla'' dedi Kabzımal Osman. İlk gün Yusuf için çok ağır geçmişti. Taşıdığı yük kaldırabileceğinden fazlaydı. İkinci gün sabahında her yeri ağrıyordu ve çürük içindeydi. Ama Yusuf, işin iyi yanını görmek lazım, en azından paramı aynı gün veriyorlar diye düşündü. Antalya'dan gelen ikinci kamyon ağır ağır giriş yaparken o dakikaya kadar indirmiş olduğu patlıcan kasalarının arasında bir tomar para gördü Yusuf. Eğildi, paraya dikkatlice baktı. Hepsi yüzlük banknot gibi duran bir tomar kağıt pırıl pırıl parlıyordu. Sanki bankadan yeni alınmıştı. En az 10 bin lira olmalı burada diye düşündü Yusuf öğretmen. Türkçeciydi ama matematiği de fena sayılmazdı. O parayla yeni bir eve taşınılır, üstüne son çıkan akıllı telefonlardan alınabilirdi. Yusuf harcamayıp o parayı bir kenara koysa Meryem'in doğumunda yapacağı masrafı düşünmesine gerek kalmazdı. 10 bin lirayla Çiğdem'e aylarca yetecek bez alınırdı mesela. Hamile eşini her akşam etle, tavukla, balıkla besleyebilirdi mesela Yusuf o parayla. 2-3 hafta sonra yeniden iş araması gerektiğinde cebinde en azından şehri dolaşıp iş soracak kadar parası kalırdı Yusuf'un. 4 tane tam altın alıp bir kenara koysa daha zor zamanlarda o altınları bozdurup ihtiyaçlarını giderirdi Türkanlar. Bunların hiçbiri aklın ucundan dahi geçmedi. Tek bir şey düşündü Yusuf. Bu parayı kim düşürdüyse şu an yana yakıla banknotlarını arıyor olmalı diye geçirdi içinden. Osman Bey, burada sahipsiz bir tomar para var diye bağırdı. Para Kabzımal Osman'ındı ve dün geceden beri orada duruyordu. Bir bankadan çekip diğerine yatıracaktı o parayı Osman. Yusuf, Osman Bey diyordu saygısından ama bu çocuk Yusuf'tan en az 10 yaş küçüktü. Babasının benden sonra oda başkanı olacak benim paşam dediği sevdiği Osman, annesine kalsa artık halde çalışmamalıydı ama askere gidene kadar hali görmesinin iyi olacağını düşünüyordu baba başkan. Hay Allah, orada mı düşmüş? Arabadan inerken düşürmüş olmalıyım. Say da teslim et Yusuf dedi Osman. Para alırken de verirken de sayması gerektiğini babasından öğrenmişti. Yusuf saydı, tam 12.500 lira vardı. Buyurun beyim, tam 12.500 dedi. Osman, bu parayı bulmasaydın babama ne diyecektin bilmem Yusuf. Beni bir dertten kurtardın. Helal paraymış demek ki. Döndü beni buldu yine. Sağ ol dedi. Parayı çantasına attı. Yusuf arkasını döndü. Yeni kasaları indirmek için kamyona doğru yöneldi. Arkasından Osman bağırdı. Gel Yusuf gel. Unutuyordum. Annem böylesi durumlarda bir mükafat vermenin uygun olacağını söyler hep. Biz böyle gördük dedi ve 500 lira çıkarıp verdi Yusuf'a. Yusuf almak istemedi önce ama veren el alan elden üstündür diye diye neredeyse zorla 500'lü Yusuf'un cebine soktu Osman. Yusuf öğlene doğru iş bitince izin aldı. Sevinçten uçarak eve döndü. Apartmanın önüne geldiğinde meraklı komşulardan ve eli boş yabancılardan oluşan bir kalabalık onu karşılayacaktı. 20. ayrımın sonu, sayfa 352.